Çok önemli iki nokta size hatırlatmıştım, anımsatmıştım. İsa Mesih anne ve babasıyla birlikte, yani fiziksel babası değildi, onun babası Tanrı'nın kendisiydi ama yasal kayıtlarda Yusuf onun babası olaraktan geçiyordu. Anne ve babasıyla birlikte geri dönmesi çok önemliydi. Ama burada söylemem gereken nokta şuydu. Birincisi, Yusuf ile Meryem çocuğu bakmakla sorumluydular. Yani göz kulak olmaları gerekiyordu İsa ile. Ama ne yaptılar? Bir takım nedenlerden dolayı gözden kaçırdılar İsa'yı. Değil mi? Ve ne yaptılar? Kendileri suçlu durumunda olmalarına rağmen İsa'yı suçladılar aslında. Geri döndüklerinde ne dedi? Ayette okuduk. Orada çocuğum bize bunu niçin yaptın? Yani neden bunu bize yaptın? Babamın ondan sonra İsa da şu cevabı vermişti. Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz? Şimdi bu birincisi bu şunu anımsatıyor bize sevgili kardeşler. Düşünün o kusursuz yaratılış bozulduktan sonra, yani Adem ve Hava günaha düştükten sonra Tanrı Adem'e şu soruyu sormuştu. Sana yeme dediğim ağacın meyvesinden mi yedin? O ne demişti? Yanıma verdiğin kadın bana verdi yedim. Yani suçu kabul etmesi gerekirken ne yaptı? Suçu hanımına, eşine attı. Hem eşini suçladı, hem o yolla Tanrı'yı da suçlamış oldu. Sanki Tanrı onun yanına eşi vermekle hata yapmıştı. Şimdi demek ki bu şunu gösteriyor. Bugüne kadar sevgili kardeşler, bu günümüze kadar insanın doğasının değişmediğini gösteriyor. Ne hikmetse suçumuzu, günahımızı kabul etmeyen insanlarız. Bunu kabul etmek lazım. Her zaman suçu başka yerlerde arıyoruz. Onun için çoğu zaman ben buna tanık oluyorum. Yani kilise önderleri, kilise pastörleri, ihtiyarları mutlaka mükemmel insanlar değiller. Onların da yanlışlıkları çok mutlaka. Ama suçlayan insanlar, onlara eleştiri getiren insanlar hiçbir zaman kendilerine bakmıyorlar. Kendilerine bakmadan, kendilerini eleştirmeden çok kolay bir şekilde bir kilise pastörünü ya da bir ihtiyarı ya da bir önderi rahat bir şekilde eleştirebiliyorlar. Ama önce kişi kendine bakması lazım. Suç kişinin kendisinde de tabii ki var. Güzel olan ikinci ruhsal ilke ise bir çocuk olarak İsa'nın Meryem ve Yusuf'a itaat etmiş olması. Her şeye rağmen İsa onlara itaat etti. Burada çok önemli bir ilke var aslında. Bize kutsal sözde çok net bir şekilde yasanın 5. buyruğunda açıklanıyor. Annene, babana saygı göster. Ve Kolosalılar 3. bölüme baktığımız zaman ey çocuklar diyor, her şeyde anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rabbi hoşnut eder. Tanrı'nın özüne sahip olmuş olmasına rağmen İsa ne yaptı? Anne ve babasının sözünü dinledi ve onlarla birlikte ne yaptı? Geriye döndü sevgili kardeşler. Eğer biz de İsa'nın babasına sadık olduğu gibi, eğer bizler de Tanrı'ya, yüce olan Tanrı'ya sadık olursak, onu memnun edersek, onu hoşnut edersek, işte o zaman gerekli olan bereketi, yararı mutlaka ve mutlaka alacağız. Onun için şöyle diyor 52. ayette, 2. bölümün 52. ayetinde, İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor. Dikkat edin, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu. Sadece insanların değil, babasının da beğenisini kazanıyordu. Bizler Tanrı'nın beğenisini kazanıyor muyuz? Bizler yaşam tarzımızla, yaşam şeklimizle, tutum ve davranışlarımızla, sözlerimizle Tanrı'yı hoşnut ediyor muyuz? Bu her bir bireyin kendisine sorması gereken soru sevgili kardeşler. Evet. Üçüncü bölüme geçelim hızlı bir şekilde. 20 dakikalık bir zamanımız var. Onu bitirmeye çalışacağız. 5'e kadar. Luka 3. bölümün ilk 6 ayetini okuyalım. O ilk 6 ayetindeki ruhsal gerçekleri birlikte anlamaya çalışalım.
Sezar Tiberius'un egemenliğinin 15. yılıydı. Yahudiye'de Pentuos Platus valilik yapıyordu. Celile'yi Irados, Hidero'yu Tratonis bölgesini Irados'un kardeşi Filobus Avalanu Lisanus yönetiyordu. Hanan ile Kayafa baş kahinlik ediyorlardı. Bu sırada Tanrı çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya'ya seslendi. O da Şeria ırmağının çevresindeki bütün bölgeyi dolaşarak insanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağrıldı. Nitekim Peygamber Yeşya'nın sözlerini içeren kitapta şöyle yazılmıştı. Çölde haykıran Rab'ın yolunu hazırlayın. Geçeceği patikaları düzenleyin diye sesleniyor. Her vadi doldurulacak, her dağ ve her tepe alçalatılacak, dolamaçlı yollar doğrultulacak, engebeli yollar düzleştirilecek ve bütün insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir.
Tamam, teşekkürler. O kadar basit değil. Tabii ki buradaki isimler zor telaffuz edilen isimler. İster istemez farklı şekilde telaffuz ediyoruz. Ve tabii ki bize tuhaf geldiği için de kendimizi tutamıyoruz maalesef. Çok doğal bir şey bu, normal bir şey. Yanlış bir şey değil. Şimdi bu okuduğumuz 6 ayet, 3. bölümün 6 ayeti. Ama bu 3. bölümün ilk 20 ayetine baktığımız zaman şu 20 ayeti şu şekilde belki bölmek iyi olur, yerinde olur. İlk 2 ayet bize vaftizci Yahya'nın geliş dönemiyle ilgili bir açıklamada bulunuyor. İlk 2 ayeti. Ve 3. ayet ise vaftizci Yahya'nın nasıl geldiğiyle ilgili bir açıklamada bulunuyor. Ve 4'ten 20'ye kadar olan parçada ise vaftizci Yahya'nın ne amaçla, niçin geldiği bize açıklanıyor. İlk ayette şöyle okumuştuk. O kadar kolay olmayan bir ayet. Sezar Tiberius'un egemenliğinin 15. yılıydı. Yahudiye'de Pontius Pilatus'un verdiği valiliği sürüyordu. Celile'de Herodes, İturea ve Trachonitis bölgesinde Herodes'in kardeşi Filipus, Abilini de Lisanias yönetimin başındaydı diye okuyoruz. 50 tane 500 tane isim geçiyor burada, değişik değişik. Şimdi anımsarsanız sevgili kardeşler, Luka kitabına giriş yaparken şunu ifade etmiştim. Luka sadece bir doktor değil, aynı zamanda da çok iyi bir tarihçiydi. Yani bu ilk ayete baktığımız zaman burada aslında bize tarihi bir bilgi veriyor Luka. Bu ilk ayette onun hangi oranda tarih konusunda yeterli olduğunu bize çok net bir şekilde gösteriyor sevgili kardeşler. Burada atları geçen devlet yöneticileri İsrail ulusunun o günkü durumunu, ne durumda olduğunu, yani içler acısı durumunda olduğunu bize gösteriyor. Sadece yönetim açısından değil, aynı zamanda da dinsel konuda, dinsel açıdan da pek iyi olmadığını, pek uygun olmadığını çok açık bir şekilde bize gösteriyor sevgili kardeşler. Neden? Nereden anlıyoruz? Çünkü burada aynı anda iki tane baş kahinin baş kahinlik yaptığını görüyoruz. Bu baş kahinlik adı da üstünde bir tek kişinin olması gerekiyordu. Baş kahin Tanrı tarafına atanan bir tek kişi vardı. Ama burada görüyoruz ki iki kişi bu görevi paylaşıyor. Hanna ile Kayafa. Bu da bize bir takım şeylerin tanrısal çizgiden saptığını, yani durumun pek içler acısı durumunda olduğunu çok açık bir şekilde bize gösteriyor. Şimdi kimdi bu Hanna? Hanna Kayafa'nın kayınpederiydi. Yani Kayafa Hanna'nın kızıyla evliydi. Eğer Yuhanna 18. bölüme bakarsanız bu orada açıklanıyor bize. Hanna'nın damadı olan Kayafa'nın pek fazla yetkisi yoktu. Her ne kadar o çatı altında, baş kaynık çatısı altında olmuş olsa da pek yetkisi yoktu. Kayınpederinin kuklalığını yapıyordu Kayafa bir şekilde. Yani Hanna'nın kuklasıydı diyebiliriz Kayafa için. Şimdi Yahudiler Romalıların egemenliği altında olduklarından Roma mahkemeleri aracılığıyla çalışmak zorundaydı. Bu baş kahinler de Roma egemenliği altında oldukları için oradaki mahkemelere uymak zorundaydılar. Şimdi Hananya Roma İmparatorluğu tarafından desteklenen biriydi. Ama şunu söylemek mümkün, o da bir kukla gibi kullanılan biriydi. Hem Hananya olsun hem de Kayafa olsun, ikisi de İsa'yı öldürmek isteyen kişiler arasındaydı sevgili kardeşler. Bunların ikisi de İsa'yı öldürmek amacını taşıyorlardı. Ve çok ilginç olan bir şey var. Şimdi burada üst yöneticilere ya da o dönemin çok önde olan din adamlarına haber verilmesi gerekirken kime haber veriliyor? Alçak gönüllüyle tanıdığımız, diğer bir adıyla Vaftici Yahya olarak bilinen o alçak gönüllü ve değişik bir karaktere sahip olan Yahya'ya bu çok önemli haber Yahya'ya veriliyor sevgili kardeşler. Bu sırada diyor ikinci ayette Tanrı sözünü çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya'ya duyurdu. Şimdi Tanrı biliyorsunuz eski antlaşmaya bakarsanız birçok peygamberlere sözünü bu şekilde duyurdu. Örneğin İlyas peygamberi Tanrı çağırırken şöyle okuyoruz. O zaman Rab İlyas'a şöyle seslendi diyor. Ya da Yeremia'nın çağrılışına baktığımız zaman Yeremia da çağrılışını şu şekilde ifade ediyor. Rab bana şöyle seslendi. Yani eski antlaşmada peygamberlerine baktığımız zaman Hezekiel olsun, Yoel olsun, Yunus olsun, Mika gibi birçok peygamberlere aynı biçimde seslenmişti Tanrı. Bunu burada ifade etmek istiyorum. Şimdi Yahya kimdi? Biliyorsunuz birinci bölümden geldik. Yahya'yı biraz olsun tanıdık. Yahya kimdi? Ya da vaftizci Yuhanna, aslında Yuhanna olaraktan geçiyor ama Yahya olarak da kullanılıyor. Yahya kimdi? Hemen söyleyin Enver. Yahya kimdi Yahya? Değil mi? Yani Zekeriya'nın ve Elizabeth'in oğlu Yahya, değil mi? İsa'nın Meryem İsa'ya hamileydi. Elizabeth Yahya'ya hamileydi, değil mi? O dönemleri burada paylaştık, burada anlattık. Oradaki ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalışmıştık. Şimdi Matta kitabına baktığımız zaman 3. bölüm 4. ayete orada diyor ki Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deriden kuşağı vardı diyor. Tek yediği çekirge ve yaban balığıydı. Çok ilginç. Demek ki bu adam, bu kişi, Tanrı'nın atamış olduğu bu peygamber çok önemli özelliklere sahip bir kişiydi. Yani gözle görülür, bir niteliği olan, diğer kişilerden ayıran bir özelliği vardı. Özellikle burada bunun altı çiziliyor. Tek yediği çekirge ve yaban balı. Yani özel bir yaşamı olan, normal yaşamın rahatlığı, normal yaşamın zevklerinden uzak bir yaşam yaşıyordu bu kişi. Yani biz şimdi hakikaten çok rahat bir ortamda yaşıyoruz, değil mi? Ama o dönemde de mutlaka onlara uygun rahat bir ortam vardı. Bazı insanlar rahat ortamda yaşıyorlardı. Ama Yahya öyle bir hayatı tercih etmedi. Çok daha farklı rahatlıktan ve zevklerden uzak bir yaşamı seçti. Şimdi Yahya'nın çıkmış olduğu, ortaya çıkmış olduğu bu noktadan geriye gittiğimiz zaman dikkate değer bir nokta var sevgili kardeşler. 400 yıllık suskun bir dönem var. Yani Yahya ortaya çıkana kadar Tanrı hiçbir şekilde bu İsrail halkına bir peygamber göndermedi. Yani bir peygamberin sesi duyulmadı 400 yıl boyunca. Ve 400 yılın sonunda Yahya aracılığıyla Tanrı halka ne yapıyor? Sesleniyor. Sesini bir şekilde Yahya aracılığıyla duyuruyor. Şimdi Yahya'nın babası kimdi? Zekeriya'dı. Zekeriya'nın sorumluluğu neydi? Kahindi, değil mi? Tapınakta kahindi. Şimdi Yahudi geleneklerine göre babası bir yüksek konumda, kahin konumunda olmasından dolayı aslında Yahya'nın da kahin olma ayrıcalığına sahipti. Ama biz burada gördüğümüz nokta şunu gösteriyor. Yahya kahinliği pencereden dışarı attı. Hangisi çok daha önem taşıdı Yahya için? Tanrı'nın sesi oldu. Çölde Tanrı'nın sesi olmuştu Yahya. Demek ki o yozlaşmış, insan çıkarlarına hizmet eden bir sistem içinde hizmet vermektense çölde Rabbin sesi olmuştu Yahya. O üstün konumu bir tarafa attı ve Tanrı'nın sesi olaraktan çölde yaşamayı sürdürdü. Ama çevremize baktığımız zaman, pratik olaraktan düşünelim. Çevremize baktığımız zaman kişi kariyerini yükseltmek için, kişi çok daha iyi bir konuma gelebilmesi için ne yapıyor? Emin olun Tanrı'yı ikinci, üçüncü, bazen dördüncü sıraya atabiliyor çok rahat bir şekilde. Tanrı'nın istemi çok daha gerilerde kalıyor. Asıl önemli olan kendisi çok daha iyi bir konumda olsun. Çok daha iyi bir konuma yükselsin diye tanrısal değerler ikinci, üçüncü, dördüncü sıraya atılıyor. Acı verici de olsa aslında ortada olan resim bu. Tablo bu sevgili kardeşler. Şimdi Yahya'nın ortaya çıkışıyla İsa Mesih'in gelişiyle ilgili olarak Yüce Tanrı'nın mükemmel olan zamanlamasının bir parçasıydı Yahya'nın ortaya çıkışı. Şimdi bu önemli gerçek, bakınız Galatyalılar 4. bölümde çok güzel ifade ediliyor. 4. bölümün 4. ayetinde. Diyor ki zaman dolunca, hangi zaman dolunca? Göksel Tanrı tarafından saptanmış olan zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için, dikkat edin, yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için yasa altında doğan öz oğlunu ne yaptı? Gönderdi. Demek ki Tanrı öz oğlunu, öz parçasını, Hasan abi açık kalabilir. Açık kalabilir. Öz oğlunu göndermesi gerekiyordu. Çünkü yasa buyruklarını yerine getiremeyen günahlı insanoğlundan bir bedel istiyordu. Neydi bu bedel? Günahlı insanın, yani yasanın ortaya koyduğu bir bedel vardı. Her şeyin bir bedeli var, değil mi? Günahın da bir bedeli vardı. Bu saatin bir bedeli var. 70-80 euroluk bir saat. Değil mi? Bunun bir bedeli var. Günahın da bir bedeli vardı. O bedel sevgili kardeşler, ölümdü. O bedel ölümdü. Tanrı'nın çocukları olabilelim diye önce bu bedel ödenmesi gerekiyordu. Demek ki günahların karşılığı olan bedel o acımasız çarpıkta ödenirken sevgili kardeşler, o biz hani Tanrı'nın çocukları olma ayrıcalığını, o hakkına sahip olurken biz iki şeyden kurtuluyorduk. Bir, günahın hükmünden, iki de yasanın getirdiği ölüm yargısından. Demek ki Tanrı bizi İsa Mesih aracılığıyla çarmıh üzerinde o bedeli öderken bizi iki önemli güçlü noktada özgür ediyordu. Bir, günahlardan özgür, bir de yasanın getirdiği o ölüm yargısından özgürlüğe kavuşturuyordu. Hamdolsun. Bu harika. Gerçekten bu harika. Yahya diyor, 3. ayete bakalım. Yahya, Şira yani Ürdün Nehri'nin çevresindeki tüm bölgeyi dolaşarak insanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı diye okuduk. Şimdi bu konuyla ilgili sizi Yuhanna'ya götürmek istiyorum. Yuhanna ne diyor bu konuyla ilgili? Yuhanna 1. bölümde şöyle okuyoruz. 1. bölümün 6 ve 7. ayetleri ve daha sonra da 29'a atlayacağım. 6, 7, daha sonra da 29. Diyor ki, Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. O tanıklık için ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi diyor. Sonra 29. ayette okuyoruz. Yahya ertesi gün İsa'nın kendine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. Bakın bu ifade çok önemli. Şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Hamdolsun. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Demek ki haberci olarak Yahya insanları ne yapıyordu? Dünyanın ışığı ve tüm insanlığın günahları için dünyamıza gelen Tanrı kuzusu İsa Mesih'in gelişini önden giderek hazırlıyordu. Demek ki İsa Mesih ortaya çıktığında bir şekilde onun çarmıhta bizim yerimizi alacağını bir şekilde duyuruyordu sevgili kardeşler. Onun için diyorum, Tanrı'nın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu ifadesi çok çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Kutsal kitabın merkez konusudur sevgili kardeşler. Burada kuzu, biliyorsunuz, kurban edilen, özellikle Yahudilerin kurban olarak kullandıkları bir hayvandı. Yani günahların bağışlanabilmesi için kuzu günahkarın yerini alıyordu. Yani kurban edilirken kuzu bir şekilde günahkarın yerine geçiyordu ve günahlının yerini alarak kurban ediliyordu. Kanı akıtılıyordu. Çünkü ta eski antlaşma peygamberlerine baktığımız zaman eski antlaşma peygamberleri bu gerçeği, bu ruhsal temel gerçeği halka öğretmişti. Peygamberler aracılığıyla halka Tanrı bildirmişti. Bu mesaj bildirilmişti. Neydi bu mesaj? Bu mesajın içeriği neydi? Tanrı günahı tamamen ortadan kaldıracak kuzuyu, yani Mesih İsa'yı bir gün gönderecek. Mesaj buydu. Demek ki ileriye dönüktü. Kesilen bütün kurbanlar ileriye dönük bir mesaj veriyordu. Bir kişi gelecek, İsa gelecek, çarmıhta tüm insanlığın günahları için, bizim için, her birimiz için yerimizi, o acımasız çarmıhta yerimizi alacak. Onun için halk yıllarca bu kuzuyu bekliyordu sevgili kardeşler. Dört gözle, büyük bir sevinçle bu kuzuyu bekliyordu. Ve bu kuzu şimdi gelmişti. Ve bu haberi büyük bir sevinçle, büyük bir coşkuyla ne yapıyor? Yahya bildiriyor. Yani bir şekilde Yahya bu bildirinin, bu haberin ağzı olmuştu. Zaten peygamberin İbranice'deki karşılığı ne bir sözü? Nebi'nin de karşılığı Allah'ın ağzı demek. Yani bir şekilde Yahya Tanrı'nın ağzı olmuştu. Bu haberi bildiren kişi olmuştu. Ondan sonra biz bu bildiriyi sadece yeni antlaşmada görmüyoruz. Eski antlaşmada çok net bir şekilde bunu görüyoruz. Belki anımsayacaksınız. Tanrı İbrahim'e dedi ki oğlunu al, yani oğlun İshak'ı al, Moria bölgesine git, o bölgede bir tepede onu kurban et. Çok korkunç bir Tanrı İbrahim'e, onun için imam babası diyoruz biz İbrahim için. Çünkü hakikaten o öz evladını alıp Moria bölgesine giderek orada bir tepede onu kurban etmek için götürdü. Çok ilginç. Ama bunu imanla yaptı. İbrahim bunu imanla yaptı. Aldı götürdü. Ama çok ilginç bir şey. Geldiklerinde o bölgeye, kutsal kitaptan takip edelim. O bölgeye geldiklerinde 22. bölümde yazıyor. Diyor ki İshak şimdi geliyor. Kurban için bir şeyler gerekiyor. Her şey mevcut ama kurban yoktu. İshak diyor ki ateş ile odun burada baba. Ama yakmalık sunu kuzusu nerede? Ve İbrahim şöyle yanıt veriyor 8. ayette. 22. bölümün 8. ayette. Oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacaktır. İşte İsa Mesih'in yeryüzüne gelişiyle o kuzu sağlandı. Biz onu okuyoruz sonraki şeye. İbrahim döndüğünde çalılar arasında bir koç duruyordu. Tanrı o koçu İbrahim'e sağladı. İshak'ı değil ama o koçu orada kurban etti. İşte o koç tabiri yerindeyse İsa'nın kendisiydi. Yani ileriye dönük bir mesajdı. Mesaj veriyordu. Evet, ileride İsa Mesih gelecek. Kurtarıcı olan Mesih. Yani İsa Mesih'in anlamı göreve atanmış kurtarıcı anlamında İsa Mesih gelecek ve Recep için çarmıhta yerini alacak. Görebiliyor musunuz? Binlerce yıl öncesi bu mesajı Tanrı İbrahim aracılığıyla vermişti sevgili kardeşler. Hamdolsun. Bizim Rabbimiz Tanrı kuzusu İsa Mesih tüm insanların günahları için gelmişti. Yani görüyoruz ki bütün insanların günahlarını ödeyebilecek yeterlilikte İsa Mesih. Ama burada şunu hemen ben ifade etmek istiyorum. Çok önemli. Kurtuluş, bu kurtuluştan yalnızca Rab İsa'yı kurtarıcı olarak kabul eden için geçerli. Tanrı bütün insanların günahlarını üzerine aldı. Ama bu kurtuluş kim için geçerli? Tanrı otomatikman dünyanın günahlarını kurtarmıyor. Dünyanın günahlarını kaldırıp atmıyor. Ben bireysel kararımı vermedikçe, bireysel adımımı, kişisel adımımı atmadıkça, yani tabiri yerindeyse iman etmedikçe, bu kurtuluştan yararlanmam kesinlikle mümkün değil. Ben her zaman şu örneği veriyorum sevgili kardeşler. Herkesin hesabına yazılı bir çek var. Diyelim ki yuvarlak $10,000 ya da €10,000. Recep'in hesabına €10,000, Eylem'in hesabına, Bülent'in hesabına, Hasan'ın, diyelim Şabo kardeşin, İrmila'nın, hepimizin hesabına. Yok. Ben burada önemli bir konuyu açıklıyorum Hasan abi. €10,000 diyelim hesap. Şimdi bankaya gittiğiniz zaman banka bir şey yapıyor. Ben burada bunu vurgulamak istiyorum. Banka bir şey yapıyor. Sen gittiğin zaman çeki sen alabilmen için, $10,000 alabilmen için ya da €10,000 alabilmen için diyor ki arkasını çeviriyor çekin, imza attırıyor sana, ondan sonra o $10,000'dan yararlanıyorsun. Buradaki olay şu: eğer ben kişisel kararımla adım atmadıkça o kurtuluş benim için geçerli değil. Yani o çeke imzayı atan ancak bu kurtuluştan yararlanıyor. Yani ben kişisel kararımı verdikten sonra, iman ettikten sonra, şimdi anlaşıldı mı Hasan abi? O açıdan bu örneği verme ihtiyacı duydum. Evet. Onun için Yuhanna 1. bölüm 12. ayette diyor ki, kendini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor. Ama ne diyor? Onun adına iman edenlerin, onu kabul edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Demek ki şunu söyleyebiliriz burada. İsa'yı bir peygamber olaraktan tanımak, İsa hakkında bir takım bilgilere sahip olmak, onun çok iyi bir insan olduğunu bilmek, iyi mucizeler yaptı, çok büyük yardımlar etti, insanların ardından koşmuş olduğunu bilmek yeterli değil. Kişi bu tür bilgilere sahip olabilir. Ben de zamanında karar vermeden önce, İsa'yı kişisel olarak tanımadan önce İsa'yı iyi bir peygamber, birçok mucizelere imza atmış, çok üstün bir peygamber olduğunu öğrendim. Ama bu yeterli miydi benim kurtuluşuma? Bu yeterli değildi sevgili kardeşler. Ne zaman ki karar verdim, evet dedim, bu kurtuluş benim için de geçerli. Adım attığımda bu kurtuluş benim için geçerli oldu. Bu kadar açık, bu kadar net. Bunu fazla ötesine gitmeye gerek yok. Evet, son noktaya geliyoruz. Eğer sen sevgili kardeşim iman ettiysen, eğer karar verdiysen, o zaman şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin: ben de sonsuz yaşamın sahibiyim. Sonsuz yaşamın sahibiyim. Benim için ödenen bir bedel var. O bedel ödendi. Tanrı'nın inayetidir bu. Ben sadece onu kabul ettim. Benim hiçbir payım yok kurtuluşuma. Evet demekten başka. Karar verdim, adım attım ve kurtuluşa sahip oldum. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır diyor kutsal söz. Yuhanna 3.36'da. Demek ki Yahya açık bir dille şunu diyordu: Mesihsiz insan kayıptır. Eğer kişinin hayatında Mesih yoksa o kişi kayıptır. Bu gerçekten bozulmaz bir vaat sevgili kardeşler. Evet. Son olaraktan Yahya Ürdün ırmağı çevresindeki tüm bölgeleri dolaşmaya başlayarak insanları günahlarından tövbe edip vaftiz olmaya çağırdığında, işte o başlangıçta Tanrı olan sözün insan bedenine bürünerek dünyamıza geldiğini ve bu yeryüzünde dolaşmaya başladığı mesajını veriyordu. Yani burada Ürdün ırmağını dolaşarak işte kişileri vaftiz etmeye, tövbeye çağırırken aslında verdiği mesaj buydu sevgili kardeşler. Her insanı bir şekilde şuna götürüyordu, şu noktaya bağlıyordu. Evet, İsa, başlangıçta söz alan İsa beden aldı ve bu yeryüzünde dolaşmaya başladı. Hizmetine başladı. O Tanrı ile birlikteydi, cennette her zaman onunla birlikteydi, ama şimdi ise o insan olmayı seçmişti. İnsan olarak aramıza yaşamayı seçmişti. Kimin için? İşte günahlı olan senin için. Günahlı olan benim için, günahlı olan biz için. Onun için Galatyalılar mektubunda belki son bir ayet olarak okumak istiyorum sevgili kardeşler. 4. ayet. 1. bölümde, Galatyalılar 1. bölümde, yanlış hatırlamıyorsam, umarım yanlış yazdım. Diyor ki, Mesih babamız Tanrı'nın isteğine uyarak günahlarımıza karşılık kendini feda etti. Neye karşılık? Günahlarımıza karşılık olarak kendini feda eden Rabbimiz İsa Mesih. Eğer günah sorununu çözmek için kendini verdiyse sevgili kardeşler, o zaman bizim için şöyle bir işe, böyle yani kurtarma işine katkıda bulunmamız ya da yasayı yerine getirerek günahlarımızın bağışlanmasına yardım etmemiz imkansız. Mesih tek yeterli kurtaracağımız. Bizim hiçbir payımız yok. Dünyanın ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Amin. Belki yine her zaman olduğu gibi şöyle bir 20 saniye yüreklerimizi eğelim Rabbinin önünde. yine Sami duayla kapatsın. Gerçekten tekrar Rabbimizi almak Yahya aracılığıyla önemlidir. Ve eğer kişisel kararımızı vermediysek, gerçek anlamda İsa ile yürümeye karar vermediysek, yürekte bunu yapabilirsin ve Tanrı seni almaya, kabul etmeye hazır.